Ayrım 9.
Celaleddin fırlatılan kılıcı sapından yakaladı. Şimşek süratiyle en yakınındaki Moğol'a salladı. Moğol askeri canhıraş bir feryat kopararak yere kapandı. Melik Nusret biraz gecikseydi Moğol askerinin yerine belki de Celaleddin ölecekti. Savaş uzadıkça uzuyordu. Moğollar müthiş bir inatla direniyorlardı. Ölmeye kararlı gibiydiler. Güneş tam tepeye gelmişti. Sıcak tahammülün üstündeydi. Her iki tarafta da yorgunluk alametleri belirmiş, bezginlik başlamıştı. Harzemlilerin silkinmesi, taze bir güçle saldırması lazımdı. Aksi halde savaşın daha da uzayacağı muhakkaktı. Üstünlük kendisindeyken Celaleddin netice almak istiyordu. Harzem aslanları diye gürledi. Öğle namazı geçiyor, kazaya bırakmayalım. Bu ses sihirliydi sanki. Allah Allah sesleri semaya tırmandı. Coşkun bir sel önüne kattığını sürüklemeye koyuldu. Celaleddin'in özlediği güç kaynağı mana aleminden kopup imdada yetişti. Allah Allah Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yalnız yarım saat sürdü bu. Subutay Bahadır nihayet başaramadığına kendisini inandırabildi. Kenetlenmiş çene kemiklerinin arasından ızdırap yüklü iki kelime vınladı. Geri çekilin. Moğollar bu emri canlarına minnet saydılar. Süratle çekilen düşmanı Celaleddin takip ettirmedi. İlk büyük deney başarıyla neticelenmiş, Harzem ordusu dağıldığından beri ilk defa rüştünü ispat etmişti. Oracıkta savaş alanının kıyısında kılınan öğle namazından sonra iki rekatta şükür namazı kıldılar. Gece yağan yağmur ürgenç sokaklarını çamura bulamıştı. Askerler bir cambaz maharetiyle su birikintilerinden atlayıp nöbet değiştirmeye koşuyorlardı. Ayak izleri çamurlu sokaklarda birbirine karışıyor, birçoğu gelip Emir Nüştekin'in evinin önünde düğümleniyordu. İçeride toplantı vardı. Kıpçak hanlarının çoğu orada bulunuyordu. Melik Nusret saklandığı kapı aralığından durumu gözetliyor, eve girenlerin adını defterine yazıyordu. Listenin başında Celaleddin Sultan'ın kardeşleri Ozlak Şah'la Akşah'ın da isimleri vardı. Bir haftadan beri üçüncü defa toplanıyorlardı. Ahlat valisi Hacip Ali üçüne de katılmıştı. Keza iki şehzade de eksik olmamışlardı. Hacip Ali'den kuşkulanmakta Temür Melik hiç de haksız değildi. Bu adamlar bir hafta içinde üç defa bir araya geliyor ve sultana duyurmuyorlardı. Demek işin içinde gizli işler vardı. İşte bir daha diye mırıldandı Melik Nusret. Düşüncelerini böldü, dikkat kesildi. Gelen Kerem Han'dı. Her zamanki gibi en sona kalmıştı. Kapıdaki nöbetçiye alçak sesle bir şeyler söyledikten sonra gözden kayboldu. Melik Nusret defterine adamın ismini geçirdi. Kalemi de defteri de kuşağının arasına soktu. "Şimdi sıra bende," dedi. Kapı aralığından ağır ağır sokağa çıktı. Bir Türkmen askeriyle Temür Melik'e haber gönderdi. Sonra yavaş adımlarla Emir Nüştekin'in evine yaklaştı. Kapıyı izbandut gibi bir nöbetçi koruyordu. Melik Nusret tam önünde durdu. Emir Nüştekin'i göreceğim dedi kayıtsız bir sesle. Asker hiç umursamadı. Bir kumandanın karşısında değilmiş gibi gevşekti. Göremezsin çünkü toplantı yapıyor dedi. Git Melik Nusret görüşmek istiyor de. Nöbeti bırakamam. Melik Nusret iyice kızmıştı. Aptal diye gürledi. Senin kumandanınım ben, emrediyorum dediğimi yap. Nöbetçi yine de istifini bozmadı. Melik Nusret'i küçümser bakışlarla baştan ayağa süzdü. Dike dik bir sesle, ''Ben Kıpçak'ım'' dedi, ''ancak Kıpçak hanlarından emir alırım.'' Melik Nusret tel tel titredi, haddini bildirmek için elini hızla kaldırdı, birden kapının açıldığını ve Emir Nüştekin'in eşikte belirdiğini gördü. Emir Nüştekin, ''Bu küstah nöbetçiye dersini sen mi vereceksin yoksa ben mi vereyim?'' Emir Nüştekin sert sert nöbetçiye baktı, ''Ben vereceğim'' dedi. Onun adına özür dilerim. Küstahlık yaptıysa pahalıya ödeyecek. Melik Nusret'in tasarlanmış hiçbir planı yoktu. İçeride niçin toplantı yapıldığını katiyetle bilmediğinden hareket tarzını tespit edememişti. Kafasını işletmenin şimdi tam sırasıydı. Seni görmem lazımdı dedi. Daha fazla bekleyemezdim. Bir yandan da kuşkuyla etrafına bakınıyor, Celaleddin Sultan hakkında iyi şeyler düşünmediğine Emir Nüştekin'i inandırmaya çalışıyordu. Başardı da. Kuşkulu bakışları, konuşurken sesini alçaltması Nüştekin'in dikkatini çekti. ''Buyur içeri gel, daha rahat konuşuruz.'' bir odaya götürdü. Küçük, sade döşenmiş bir odaydı. Otur şöyle. Kendisi de geçti, karşısına çöktü. Anlat, seni dinliyorum. Melik Nusret süratle düşünüyor, bir şeyler bulmaya çalışıyordu. Celaleddin aleyhine atıp tutarsa bu adamı kendisine belki inandırabilir, hiç değilse sultanın aleyhinde olup olmadıklarını öğrenebilirdi. Bıktım artık diye söze başladı. Celaleddin şımarıyor gittikçe. Hele Subutay'ın karşısında kazandığımız zaferden sonra büsbütün çekilmez oldu. Nüştekin inanamaz gözlerle karşısındakine baktı. Neler söylüyorsun? Sen ki o savaşta Celaleddin'in hayatını kurtarmıştın. Melik Nusret düşünceli bir tavır takındı. Aynı durum zuhur etse belki yine aynı hareketi tekrarlardım. İstediğim onun ölmesi değil, saltanattan uzaklaştırılması. Bilmiyor, sultanlığı bilmiyor. Kırıcı, çok kırıcı. Hem de gözü Temür Melik'le Sarı Lagot'tan başkasını görmüyor. Sanki onların esiri. Sanırsınız ki savaşı bu iki adam sayesinde kazandı. Nüştekin'in kulağına yaklaştırdı ağzını. Uzun yıllar babasına hizmet ettim. Şimdi de kendisine hizmet ediyorum. Lakin bir gün bile teşekkür almış değilim. Hayatını kurtardım da bir sağ ol mu dedi sanıyorsun. Böyleyse aldanıyorsun. Çünkü o günden beri ancak iki defa yüzünü gördüm. O da asker içinde dolaşırken. Emir Nüştekin hayretler içindeydi. Mütereddit bakışlarını bir an olsun karşısındakinin yüzünden ayırmıyor, duyduklarının gerçek olup olmadığını bulmaya çalışıyordu. Ben seni yakın sanırdım. İlkten öyleydi. Savaşı kazandıktan sonra büsbütün değişti işler. Herhalde hayatını kurtardım diye bana minnet duyması gerektiğini düşüneceğimi sanıyor. Bu hissi içinden atmak için beni öldürtür mü dersin? Nüştekin'in hile dolu gözlerinden kıvılcımlar döküldü. Gel bakalım dostum diye ayağa kalktı. Melik Nusret'in kolundan tuttu, çekti. Gel, senin gibi düşünenlerle tanış. Yalnız başına bir şey yapamazsın. Melik Nusret az daha heyecanını belli edecekti. Toplantıların mahiyetini kolaylıkla öğrenmişti. İş derinlemesine bilgi toplamaya kalıyordu. Emir Nüştekin Melik Nusret'i kolundan çeke çeke büyük bir odaya soktu. Güzel döşenmişti. Duvarlar boydan boya kıymetli buhara halılarıyla kaplıydı. Yerdeki gümüş simli minderlerin üstünde Kıpçak hanları sere serpe oturuyorlardı. Melik Nusret'i görünce yüzlerindeki kan çekildi, elleri hançerlerine gitti. Burada ne işi var bunun diye homurdandı biri. Meraklanacak bir şey yok dedi Emir Nüştekin. Bizdendir. Emin misin? Emin olmasam getirir miyim? İyi ama bu adam Celal'in dizinin dibinden pek ayrılmazdı. Celalci olması için yeter mi bu? Pekala, sen de ben de zaman zaman Celaleddin'in dizi dibinde otururuz. İtirazlar kesildi. Fakat bıçak gibi keskin bakışlar daha bir süre Melik Nusret'e saplı kaldı. Kimse konuşmuyor, nedense susmayı tercih ediyorlardı. Ozlak Şah durmadan ayak uçlarına bakıyordu. Kendisini suçlu hissettiği muhakkaktı. Akşah ise ürkek ürkek bakınıyor, gözleri sık sık kapıya gidiyordu. Sükût uzayıp gidiyordu. Nefes alıp vermelerde hissedilir bir rahatsızlık belirmişti. Birkaçı huzursuzluğunu belli ederek kımıldadı. Emir Nüştekin sanki bunu bekliyormuş gibi söze başladı. Daha önce konuştuklarımızı tekrarlamaya hacet yok sanırım. Celaleddin'i halledip yerine Ozlak Şah'ı getirme kararımızı uygulama safhasına koyabiliriz. Hacip Ali'ye baktı. Ne dersin? Hacip Ali iki kere öksürdükten sonra söyleyeceğimi daha önce de söyledim dedi. Ben Eyyubilerdenim. Ne Türkmenim ne Kıpçak. Ama Harzem'in hudutları içindedir kalem. Harzem Sultanını metbu bilirim. Ozlak Şah geçerse başımla beraber ona tabi olurum. Celaleddin kalırsa ona tabi olurum. Görevimi yaptım. Türkan Hatun'un mektubunda her şey açıkça yazılı. Başka ne ilave edebilirim ki? Kerem Han sarığını arkaya itti, alnını kaşıdı. Vali haklı söyler dedi. O bizim iyiliğimiz için bunca yolu tepip geldi. Valide Sultan'ın arzusunu ulaştırdı. Bundan sonrası biz Kıpçak hanlarına kalıyor. Soyumuzdan gelme birini tahta geçirmek için hazır mıyız? Derin derin soludu. Ellerini yumruk yapıp iki dizine vurdu. Sultan Alaaddin Muhammed hayatının son deminde fikrini değiştirip Ozlak Şah'ı veliahtlıktan azletmiş olsaydı bütün bunlara lüzum kalmayacaktı. Kabahatin büyüğü onda. Sus diye bağırdı Ozlak Şah. Babam için kötü söyleme. Kerem Han köşeye büzüldü. Onu demek istemedim diye mırıldandı. Diyecektim ki yani. Emir Nuştekin hemen sözü kaptı. Kıvılcım tekrar alevlenmek üzere. Celaleddin Cengiz Han'a meydan okuyor. Subutay'ın kumanda ettiği küçük Moğol müfrezesi bozdu diye sevinmekte acele etmesin. Cengiz Han'ın askeri Vaha'daki kumlar kadar kalabalık. Bu küçük zafer büyük hezimetinin çekirdeğini attı. Cengiz Han kızacak. Yurdumuz tekrar küçük atlılarla dolacak. Kıpçak illerini hiçbir vakit kurtaramayacağız. Elimizde kalan son kaleler de gidecek. Kan sel gibi akacak yine. Kimin yüzünden? Celaleddin'in. Millet savaşa değil barışa muhtaç. Topraklar kısırlaştı. Ekilmeye sürülmeye böyle giderse açlıktan kırılır millet. Ellerini salladı. Bir kabusu def etmek istercesine. Yok. Başından beri hatalı hareket etti Celal. Savaş açmamalıydı. Sultan oldu neyse ama savaşmasını hoş karşılamalıyız. Hoş değil tabii diye mırıldandılar. Başmakan doğruldu. Beni dinleyin. Bu savaşı istemiyoruz güzel. Lakin Celaleddin istiyor. İlle de babasının intikamını almak sevdasında. Cengiz'i yenip ün yapacak. Kibir bizden uzak olsun. Ne yaparsak inancımız uğruna yaparız. Melik Nusret iğrenerek adama baktı. Yüzünün dessas ifadesi, söylediklerine kendisinin bile inanmadığını anlamak için yeterliydi. Vakit kaybetmeye gelmez diye sürdürdü sözlerini. Celal'in yerine kardeşi Ozlak Şah'a biat edelim. Gitti. Ozlak Şah'ın önünde eğildi, yarı zorla kaptığı elini öptü. İşte biat ediyor ve onu sultan tanıyorum. Ozlak Şah korkuyla ellerini çekti. Henüz vakti değil, hayır. İki sultan birden metbu tanınamaz. Teamüllere aykırıdır bu. Aramızda gelin güvey olmayalım. Celal şimdilik kuvvetli ve kudretli. Önce bu kuvvetten mahrum kalmalı. Tek yolu var bunun. Kıpçaklar kaleyi terk etsin. Çokluktururlar. Celaleddin'in büyük kuvveti böylece elinden çıkmış olur. Kala kala bir avuç Türkmenle kalır. Ninem Sultan da böyle diyor mektubunda. İşin üstünü Cengiz'e bırakırız. Yakında buralara gelecektir. Akşah dehşetle irileşmiş gözlerini ağabeyine dikti. Celaleddin size ne yaptı ki düşünürsünüz? Ozlak Şah şiddetle ona döndü. Sus bakalım diye çıkıştı. Aklın ermediği işlere burnunu sokma. Sorulursa cevap verirsin. Akşah gözlerini indirdi. Bakışları buğulanmıştı. Azarlanmaya alışık değildi. Bunların arasına nasıl olup da karıştığını kestiremiyordu. Her şey o kadar ani olmuştu ki düşünmeye fırsat bulamamıştı. Kumpasın mahiyetini anladığı zaman ise iş işten geçmiş bulunuyordu. Celaleddin'e bir şey fısıldarsa öldürüleceğini ima etmişlerdi. Acı acı başını salladı. Ancak kendisinin duyabileceği kadar hafif bir sesle "Lanet!" dedi. Emir Nüştekin hararetli bir nutka başlamıştı. Emirsiz, askersiz sultan nerede görülmüştür? Celal bize güvenerek caka satar. Şunu bilsin ki biz artık kimseye körü körüne hizmet etmeyeceğiz. Müslüman olmayan bazı kavimleri bayrağı altında toplamak sevdasında. Güya askeri kalabalıklaşacak ve putperest Cengiz'e karşı daha kuvvetli çıkabilecek. Bu batıl bir iştir. Müslüman bir sultan nasıl olur da küffar askerini saflarında görmek ister? Fırsatını bulurlarsa bizi arkadan hançerleyecek olanları nasıl böylesine çağırır? Biz böyle bozuk bir ordunun içinde görev almak istemeyiz. Biz hak isteriz, hakikat isteriz. Batılla işimiz yoktur. Müslüman olan Hristiyanla ittifak etmez. En büyük gaflet budur. Hristiyanları orduya aldık diyelim. Hangi sancağın altında dövüşecekler? Üzerinde silah bulunan bayraklarını getirmeyecekler mi? Böyle şey olmaz, kabul etmiyoruz. Doğru dedi Ozlak Şah, ben de kabul etmiyorum. Ben de etmiyorum. Ama Hristiyanlar ücretli asker olup İslamiyet için dövüşseler fena mı olur? Dört halife devrinde buna benzer hadiseler az değil. Sen sussana, yanlış anladın. Peki sustum. Melik Nusret iğrenerek bakınıyor, bazen dayanamayıp birinin gırtlağına atılmak istiyor ama burada bulunuş sebebini hatırlayıp kendisini zor tutuyordu. Gürültü kesilince Tacüddin Bey kalktı. Hepsinden daha tesirli bir konuşma yapmak için hazırlandı. Birkaç kere öksürerek dikkatleri üstüne çektikten sonra söze başladı. Hanlar beyler, biz vakti zamanında Sultan Alaaddin Muhammed'e Cengiz'le savaşmasını gerçi söyledik. Ama tehlike gözükünce Abiskun'a kaçırarak hayatını da kurtardık. Yaptığımız az fedakarlık mıydı? Hizmetine başımızı koymuş, vücudumuzu vücuduna kalkan yapmıştık. O bambaşkaydı, bizi dinliyordu. Ya Celaleddin, öyle mi? Bütün hizmetlerimizi hiçe sayar. Halini ahvalini muhakemeye ne hacet? Bu memleketin ümerası bizler değil miyiz? Celaleddin'in kapı köpeği kadar iltifat etmediği bizler, Kıpçak hanları, Harzem devleti kılıçlarınızın üstünde durur. Ama Celal bundan habersiz görünür. Mabeyninde bir Temür Melik kadar, bir Sarı Lagot kadar itibar sahibi değiliz. Daha dünkü eşkıyaları başımıza bey yapar, emir yapar. Tahammül edilir gibi mi, dayanılır şey mi? Temür Melik 27 yerinden yaralı imiş, vücudunda kılıç kesmedik, mızrak değmedik yer yokmuş. Enayiliğine doymasın, düşman içine çılgın gibi at sürmesini öğütleyen mi olmuş? İyi bir kumandan ne kendisini yaralatır ne öldürtür. Buna fırsat vermez, onun vücudunda sayısız yaralar varsa benim de emrimde sayısız asker var. O kıymetli olur da ben için olmam, bir vücutla 20.000 vücut neden bir tutulur? Ya Sarı Lago'da ne demeli? Pis canından gayrı neyini verebilmiş Celaleddin'e? Emrinde kardeşi Baytu'dan başka tek asker mi tutar? Baytu denen soytarı da bir alem ya. Böyle kıymetsiz adamları baş tacı ederek gerçek kıymetlerin kadrini bilmeyen sultan olur mu? Celaleddin'e itaat edelim de şehirlerimizi bir avuç gül, saraylarımızı kabristan mı yapalım? Bu mu isteniyor bizden? Evet bu, fakat biz bu işte yokuz. Elleriyle topyekun bir ret işareti yaptılar. Hayır yokuz. Emir Müştekin bir soru ortaya attı. Diyelim ki Celaleddin'in kârını itmam ettik. Ozlak Şah'ı başa geçirdik. O takdirde Cengiz Han'la nasıl mücadele edeceğiz? Biz buna takat getirebilir miyiz? Bir tereddüt dalgası yayıldı. Herkes sustu. Hiçbiri Moğol Kağan'ı ile tutuşma cesaretini kendisinde göremiyordu. Cüretler kendiliğinden erimek üzereydi. Ozlak Şah bile gözlerini ayak uçlarına dikmiş, düşüncelere dalmıştı. Tam bu sırada Hacip Ali atıldı. ''Ne tereddüt edersiniz, Cengiz Han'la ille savaşmak mı gerekiyor?'' Ozlak Şah başını kaldırdı. ''Savaş bir kere açılmıştır, vazgeçmek mümkün mü?'' ''Vaka, savaş açılmıştır. Ama barışın köküne kıran girmedi ya. Bir elçi gönderir, kendisini metbu tanıdığımızı bildiririz. Küffara verilmiş sözün tutulması şart değildir, bizi bağlamaz.'' Vakti saati gelince tekrar ayaklanır, Cengiz'le görüşmeyi ve onu barışa razı etmeyi üstüme alırım. Melik Nusret daha fazla dayanamadı, ayağa kalktı. Kılıcının kabzasını tutarak konuştu. Aziz misafirimiz Hacip Ali, barışı taahhüt ettiğine göre acaba Cengiz'le eskiden bir yakınlığı mı var? Hacip Ali sarardı. Ne, ne münasebet, yalnızca yardım etmek istiyorum. Bu garantiyi nasıl verebiliyorsun? Ya Cengiz bütün şehirlerimizi yağmalar, başlarımızı uçurursa? Ben demek istiyordum ki, ne demek istediğini duyduk. Cengiz'i barışa razı ederim dedin. Anlaşılan önceden bir anlaşmanız var. Sana cevap vermeyeceğim. Susuyorsun çünkü cevap verseydin hiçbirimizin hoşuna gitmeyecekti. Hanlara döndü, parmağıyla Hacip'i işaret etti. Bu adam Cengiz'in aramıza soktuğu bir casustur. Söz yıldırım gibi odanın ortasına düştü. Hacip Ali biraz daha sarardı, dudakları uçukladı. Şey ben, kekeliyorsun, bir casus olduğuna şüphe yok. Cengiz Han bizi kuvvetle yenemeyeceğini anladı. Biliyor ki Müslümanlar birlik oldukları takdirde kendisini tarihten silecek kadar çokluk ve cesaret sahibidirler. Deminden beri Celaleddin hakkında hiç varit olmayan bir sürü iftira ortaya atıldı. Hangi birine şaşmam lazım geldiğini düşündüm de bir türlü karar veremedim. Hepsi de alçakça isnatlar, bir tek gerçek bile yok aralarında. Müştekin hiddetle doğruldu. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Bu adam Valide Sultan'ın mektubunu bize getirdi. Valide Sultan kendisinden itimat edilir biri diye bahsediyor. Onun itimat ettiğine nasıl casus dersin? Melik Nusret Müştekin'e döndü. Hepiniz Celaleddin'i itham ediyorsunuz, ben de ettim. Ama hiç düşündünüz mü ki bunların gerçekle alakası yoktur? Çoğunluk şahsi menfaati yüzünden Celaleddin'i suçlar. Benim de durumum böyle. Şimdi düşünüyorum da kendimi çok haksız buluyorum. Söyleyiniz, Celaleddin Sultan Muhammed'in büyük oğlu değil midir? Ne lazım gelir? Veliahtla resmen hak kazanmış olması lazım gelir. Anneanneler bunu gerektiriyor. Cengiz Han küçük oğlunu veliaht yaptı diye bizim de böyle davranmamız icap etmez. Biz İslam adetlerine göre hareket ederiz. Şayet büyük evladın şeriata aykırı bir şeyi tespit edilirse, o takdirde küçük evlat veliahtlar getirilir ve sultanlığa hak kazanır. Hepinize soruyorum. Celaleddin'in şeriata aykırı bir hareketi görülmüş müdür? Hatırınızı kırmış olmaktan öte bir deliliniz bile yok. Hatırınız şeriat değildir ki onu kırmakla hükümleri çiğnenmiş olsun. Ben böyle safsataya gelemem. Hacip Ali yavaş yavaş kendisini toparlamıştı. İthamlardan kurtulmanın ancak karşısındakini itham etmekle mümkün olacağını hesaplayarak taarruza geçti. Bu sözlerin bir casus olduğunu açıkça ilan eden itiraflardır. Aramıza mutlaka casusluk için geldin. Beni itham edersin ama asıl sen burada konuşulanları Celaleddin'e ulaştırmaya memur bir casussun. Melik Nusret gülümsedi. İyi bildin. Lakin benimkine casusluk deyin, vatanseverlik derler. Sultanımın ve memleketimin hizmetindeyim. Ya sen kimin hizmetindesin? Ben. Kimin hizmetinde mi? Kimin mi? Evet, kimin? Ben şeyin. Şeyin hizmetindeyim. Kekelemen çok tabii. Çünkü milletimin hizmetindeyim diyemezsin. Zira Eyyubisin. Dinimin hizmetindeyim diyemezsin. Çünkü Allah'tan gelip bu fesat ateşini tutuşturmak dine hizmet değildir. Sultanımın hizmetindeyim dersen yine de casus sayılırsın. Çünkü Celaleddin'e bağlı değilsin. Senin sultanın Cengiz Han'dır. Tekrar hanlara döndü. Maksadınız nedir? Dünyada ne kadar Müslüman varsa Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine, sultanın iradesine karşı dursunlar da birbirlerine mi girsinler istiyorsunuz? Müslümanlar putperestlere ilelebet esir mi olsunlar istiyorsunuz? Çocuklarınızı Cengiz'e saki, karılarınızı odalık mı yapmak istiyorsunuz? Hiç Allah'ı hatırlamaz, kendi vicdanınızın sesine kulak asmaz mısınız? Dünya gözünüzde, kalp gözünüzde mi körleşmiştir? Emir Nüştekin hiddetle doğruldu. Aşırı gidiyorsun Melik Nusret. İstemezsen aramıza katılmayabilirsin. Ama hakarete hakkın yok. Dilersen git, burada konuşulanları Celaleddin'e ulaştırma kahveliğini yap. Kimseden korkumuz yoktur. Buradakilerin emrinde 50.000'e bali asker var. Gerekirse kana kan, dişe diş savaşır, Celaleddin'i yine de alaşağı ederiz. Melik Nusret Müştekin'e kısık gözlerle baktı. İşte buna güç getiremezsin. Müştekin müstehziyane gülümsedi. Neden? Bir mani mi var? Var. Kılıcını çekti. Benim kılıcım. Bilir misiniz ki bu kılıç şimdiye kadar yüzlerce kafir tepelemiştir? Birkaç tane de hain tepelerse ne lazım gelir? Emir Müştekin bir adım geriledi. Nusret'le teke tek vuruşmayı göze alabilecek kadar cesareti yoktu. Buradan sağ çıkabileceğini sanıyorsan aldanıyorsun dedi. Bu iş fazla uzadı. Varlığınla toplantımızın huzurunu bozmana bundan öte göz yumamam. Hacip Ali'nin dediği gibi sen adi bir casustan başka bir şey değilsin. Cezan ölümdür. Öyleyse hala niçin kılıç çekmeyi akıl edemezsin? Pis kanınla kılıcımı kirletmek istemem de ondan. Birkaç asker sana kafidir. Melik Nusret çıldıracak gibi oldu. Ulu orta bağırdı. Köpekler ne zamandan beri aslan taklidi yapar? Emir Nüştekin. Çağır kimi çağıracaksan da bitsin bu iş. Emir Nüştekin birkaç adım daha geriledi. Sonra atıldı. Kapıyı açtı. Koridora doğru var gücüyle bağırdı. Hey nöbetçiler! Koridorun sonundan ayak sesleri geldi. Emir Nüştekin tekrar bağırdı. Koşun şu adamı tepeleyin.